Ayrım 5.
Sayfa 41. Vezir içeriden seslendi de dedi ki, ey müritler, şunu bilmiş olun ki, Hazreti İsa'dan bana bütün dostlarından ve yakınlarından ayrıl, tek başına kal diye haber geldi. Yüzünü duvara çevir, yalnız başına otur. Hatta kendi varlığından, benliğinden, benlikten bile uzaklaş, halvet et. Bundan sonra bana konuşmaya izin yoktur. Bundan sonra benim dedikodu ile de işim gücüm kalmamıştır. Dostlar, Allah'a ısmarladık. Artık ben öldüm, varımı yoğumu 4. kat göğe taşıdım. Böylece istedim ki dünyanın ateşle dolu derinliklerinde bir odun gibi zahmetler ve meşakkatler içinde yanmayayım. Bundan sonra 4. gökte Hazreti İsa'nın yanında oturacağım. Sonra vezir bütün Hristiyan emirlerini birer birer çağırdı, her biri ile ayrı ayrı görüşüp konuştu. Her birine dedi ki, İsa dininde Hakk'ın vekili benim ve benim halifem de sensin. Öbür emirlerin hepsi de sana uymak zorundadırlar. İsa onların hepsini sana tabi kılmıştır. Hangi emir aksilik yapar, sana uymazsa onu yakala, ya öldür yahut esir et. Ama ben sağ oldukça bu söylediklerimi kimseye söyleme, ben ölmedikçe de bu reisliğe istekli olma. Ben hayatta kaldığım müddetçe bu sırları hiç açıklama, padişahlık davasına kalkma, birçok şehirleri elde etmek sevdasına kapılma. İşte şu tomarı al, onda bulunan İsa dininin hükümlerini ümmete açık bir dille bir bir oku. O emirlerden her birini ayrı ayrı olarak, Hak dininin senden başka vekili yoktur, dedi. Emirlerden her birini birer birer taziz ve takdis etti. Birine söylediklerini aynen ötekilerine de söyledi. Böylece her birine bir tomar verdi. Her tomarda yazılı olanlar öbürüne aykırıydı. Elif'ten Y harfine kadar nasıl harflerin şekilleri birbirine uymuyorsa, o tomarlardaki yazılar da birbirine uymuyordu. Bundan sonra vezir 40 gün daha kapısını kapadı, sonra da kendini öldürüp varlığından kurtulup gitti. Halk onun ölümünü duyunca mezarının başı bir kıyamet yeri oldu. Onun yası ile halk saçını sakalını yolarak ve elbisesini yırtarak mezarının başına öyle bir yığıldı ki. Arap'tan, Türk'ten, Rum'dan, Kürt'ten oraya toplananların sayısını ancak Allah bilirdi. Onun mezarının toprağını başlarına saçtılar. Onun derdini kendilerine derman bildiler. Kabri başında bir ay oturup matem ettiler. Gözlerinden kanlı gözyaşları akıttılar. Bir ay geçtikten sonra halk dedi ki, ''Ey emirler, vezirin yerine sizlerden kim geçecek? Onu bilelim, vezirin yerine ona uyalım, ona candan bağlanalım, elimizi de eteğimizi de onun eline teslim edelim.'' Madem ki güneş battı da o batış bizim gönlümüzü dağladı, onun yerine bir çera uyandırmaktan başka çare yoktur. Sevgili göz önünden kaybolunca bize onun yerini tutacak bir armağan gerekir. Gül mevsimi geçip de gül bahçesi harap olunca gül kokusunu nereden koklayabiliriz? Gül suyundan. Emirlerden biri ileri atıldı. O vefalı insanların yanına gitti. Dedi ki, işte o zatın vekili, hatta bu zamanda İsa'nın halifesi benim. İşte şu tomar, ondan sonra benim vekil olacağımın belgesidir, şahididir. Başka bir emir de pusudan ortaya çıktı. O da vekillik davasına girişti. O da koltuğunun altından bir tomar çıkardı, gösterdi. Derken ikisini de bir çıfıt öfkesi sardı. Diğer emirler de birer birer ortaya çıktılar, keskin kılıçlarını çektiler. Her birinin elinde bir kılıç ve bir de tomar vardı. Sarhoş filler gibi birbirine düştüler. Yüz binlerce Hristiyan öldürüldü. Kesik başlardan tepeler meydana geldi. Sağdan soldan kan selleri aktı. Bu savaş yüzünden havaya dağlar gibi tozlar kalktı. Vezirin ektiği fitne tohumları başlarına afet kesildi. Mesnevi şarihleri bu hikayenin kaynağının Kısası Enbiya ve Ahdi Atik olduğunu ve hikayenin kahramanının Pavlos, Polos olduğunu yazıyorlar. Fakat Hazreti Mevlana bütün dinlerin esas itibariyle vahdet üzerine kurulduğunu ve peygamberlerin aralarında fark bulunmadığını anlatmak için bu hikayeye kendi mübarek hayaline göre yeni bir şekil vermiştir. Hilekar vezirin hazırladığı tomarlarda çeşitli görüşler, birbirine zıt inanışlar çok güzel bir şekilde belirtilmiştir. Hazreti Mevlana'nın görüşleri hep Kur'an esasına dayandığı için bu hikayede de bilhassa şu ayetlere işaretler vardır. Onlar dinlerini parçaladılar, bölük bölük oldular. Her grup kendi inancı ile sevinmekte ve ferahlamaktadır. Rum Suresi 32. De ki ey kitap ehli, geliniz aramızda eşit olan tek söze, ancak Allah'a kulluk edelim, ona hiçbir eş ortak koşmayalım, Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab edinmeyelim. Ali İmran Suresi 64. Biz Allah'ın peygamberlerinin hiçbirisinin arasında fark görmeyiz. Bakara Suresi 285. Halbuki aynı surenin 253. ayetinde peygamberlerin bir kısmını kendilerine verilen özellikleriyle diğerlerinden üstün kıldık buyurmakta ise de esas peygamberlik vazifesinde tebliğe memur oluşta tebliğ ettiklerinin hepsinin de hakikatte aynı olduğu bir gerçektir. Mesela Musa dininin 10 emri Hristiyanlıkta da Müslümanlıkta da yürürlüktedir. Sayın okuyucularım, okuduğumuz bu uzun hikayenin arasına sıkıştırılan bazı hikmetleri, tasavvufi görüşleri bundan sonraki sahifelerde ihtiva ettikleri mevzulara göre konulan başlıklar altında bulacaksınız. Aldatıcı çeşitli renkler vahdet küpüne daldırılınca tek renk olur. Aynı topraktan da çeşitli meyveler, bitkiler çıkar. Yukarıdaki hikayede geçen vezir, İsa aleyhisselam'daki vahdeti, renk birliğini idrak edememiş ve İsa'nın mana küpündeki huydan bir huy edinememişti. Rivayete göre Hazreti İsa gençliğinde boyacılık edermiş. Boyanmak üzere getirilen elbise ve kumaşları o küpe atarmış. Elbise ve kumaş sahibi hangi rengi istiyorsa onun elbisesi yahut kumaşı istediği renge boyanırmış. Aynı küpten istenilen çeşit çeşit renklerin çıkması da Hazreti İsa'nın bir mucizesi olarak görülmekte. Ve mutasavvıflara kasrette vahdeti, çoklukta tekliği hatırlatmakta ve bu Sıbhatullah Allah boyası olarak tarif edilmektedir. Hazreti İsa'nın küpünden renk renk kumaşlar çıktığı gibi vahdet küpünden de türlü türlü renk ve şekillerde mahlukların zuhur eylemiş olması ile eşyada görülen bu kesretin, çokluğun yegane menbaının vahdet olduğu anlatılmaktadır. Hazreti İsa'nın tertemiz mana küpünde yüz renkli elbise ışık gibi lekesiz bir hale gelir, tek renge boyanırdı. Şu renklerden sıyrılıp Hazreti İsa'nın küpüne girer, Allah boyası belirir. Artık Allah dilediğini yapar. Divan-ı Kibir, Cilt 1, No 28. Bu tevhid, bu tek renklilik, hakkı arayan kişiye usanç verecek, bıktıracak bir tek renklilik değildir. Balıkların duru su içinde tek renkli deryada hayat ve rahat buldukları gibi, onlar da tek renklilikte hayat ve rahat bulurlar. Tek renkli denizlerin aksine, her ne kadar karalarda kasret aleminde binlerce renk varsa da, vahdet denizinin balıkları kurulukla ve çeşitli renklerle savaştadır. Vahdet denizinin balıkları, hak aşıkı ariflerdir. Onlar vahdet deryasına dalmışlardır. Renklerden şekil ve suret aleminden çokluk aleminin kuruluğundan kurtulmuşlar. Allah aşkından başkasını bilmezler. Örnek olarak söylediğimiz balık kimdir? Deniz nedir ki o büyükler büyüğüne, o padişahlar benzesin? Varlık alemindeki yüz binlerce deniz, yüz binlerce balık o kerem ve lütuf sahibinin huzurunda secdeye kapanır. Ne kadar kerem yağmuru, lütuf yağmuru yağdı da onun feyziyle denizler inciler saçan bir hale geldi. Hakkın ne kadar kerem güneşi parladı da bulutlar, denizler ondan cömertlik öğrendi. Suya ve toprağa ilahi ilmin ışığı vurdu da yeryüzü tohumu kabul eder hale geldi. Toprak emindir. Ona her ne ekersen hainlik etmez. Ektiğini fazlasıyla biçersin. Toprak bu eminlik vasfını ilahi adalet güneşinin üzerine doğması yüzünden kazanmıştır. Bahar mevsimi hakkın fermanını getirmedikçe toprak içindeki sırları açığa vurmaz. Lütuflar, iyilikler sahibi olan Allah öyle cömert bir vericidir ki bu haberleri anlamak ve bu kadar doğru ve emin olmak vasfını cansız sandığımız toprağa bile vermiştir. O cemaliyle, fazl-ı ihsanı ile nice cansızları kendinden haberdar ederken, celaliyle, kahriyle nice akıllı insanları kör eder, onlara hakikati göstermez. Bugün ilim ispat etmiştir ki cansız sandığımız ve cemadat, cansızlar diye adlandırdığımız varlıkları Cenab-ı Hak kendinden haberdar etmiştir de bu yüzden onların kendilerine has hareketleri, yaşantıları var. Topraktaki esrar, bitkilerin ve hayvanların hususiyetleri insanı hayrette bırakır. Çiçeklerin bazı ellerden hoşlandıklarını bilginler haber veriyorlar. Çiçeklerin hassasiyeti Morris Metterling. Ustuni Hannane Peygamber Efendimiz'den ayrı düşünce ağlamaya, feryat etmeye başlamıştı. Bu sebeple Hazreti Mevlana, "Ey insanoğlu, sen odundan da aşağı mısın? Kendine gel, kendine gel." Divan-ı Kibir, Cilt 5, Nu 2131 diye buyurmuştur. Bütün varlıklar ondan haberdar iken, eşrefi mahluk olan insanın hakikatlerden haberdar olmaması büyük bir talihsizliktir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın Celal isminin tecellisiyle olduğundan, bu hususta biz aciz insanlar ne söyleyebiliriz? Hakk'ın esrarını anlamaya, onun sanatı ve kudreti karşısında hayran olmaya, coşmaya ne canda ne gönülde takat vardır. Canın ve gönlün anlayamadığı bu sırları kime söyleyeyim? Dünyada bu hakikatleri anlayacak kabiliyette bir tek kulak yoktur. Nerede dinlediği hakikatleri anlayacak kabiliyette bir kulak bulundu ise, o kulak Allah'ın inayetiyle göz olmuş, hakikatleri görmüştür. Nerede bir taş bulundu ise Hakk'ın lütfu ile yeşim taşı olmuştur. Allah kimyayı meydana getirmiştir. Onun gücüne, kudretine karşı kimyanın ne önemi vardır? Allah peygamberlerine mucizeler ihsan etmiştir. Mucizeler sihirbazların yaptıkları ile bir olabilir mi? Kimya, gümüş, bakır ve daha başka madenleri eritip iksir denilen ve ne olduğu bilinmeyen bir şeyi de katarak altın yapma sanatı. Fakat asıl kimya, gönülleri ayarı tam altın haline getiren velilerin nazarıdır. Onların tasarrufudur. Bu nazar, insanı kusurlarından arındırır, süfli duyguların tahakkümünden kurtarır, yüceltir. Hakkı layıkıyla övebilmekten acizim. Bu husustaki aczimi idrak ederek övgüyü terk etmem lazımdır. Çünkü övgüde bulunuşum benim varlığımın delilidir. Varlık ise büyük bir hatadır. Hazreti Peygamber Efendimiz, "Ya Rabbi, ben sana layık medhü senayı yapamam. Sen zatını nasıl sena etmiş isen öylesin." diye dua ettiği gibi, İbn Sina da, "Allah'ım, seni vasfedenler senin sıfatından aciz kalırlar." demiştir. Hakkın varlığı karşısında kendimizi yok saymamız gerekir. Onun varlığı karşısında bizim varlığımız nedir? Yaslara bürünmüş, etrafını göremeyen bir kör. Eğer varlığımız kör olmasaydı, idrak sahibi olsaydı da onun gerçek varlık güneşinin hararetini tanıyabilseydi. Onun gücünü, kuvvetini görebilseydi, o güce, kuvvete tahammül edemez, erir yok olurdu. Yaslara bürünmüş, etrafını göremeyen kör varlık, bu hayal aleminde hiç buz gibi donup kalır mıydı? Cüneydi Bağdadi Hazretleri, yaratılmış yaradana yaklaşınca eseri kalmaz demiştir. Denize düşen bir damla suyun eseri kalır mı? Bütün peygamberler başka başka devirlerde insanlara doğru yolu göstermek için Hak tarafından gönderilmiştir. Biz onları ve getirdiklerini birbirinden ayırt etmeyiz. Bir yere görünüşte şekil ve suret bakımından her biri öbüründen ayrı 10 tane mum getirseler. Sen yüzünü mumların aydınlattığı yere çevirirsen, bu 10 mumun her birinin nurunu öbürünün nurundan ayırt etmek imkansızdır. Eğer sen 100 tane elma, 100 tane de ayvayı sayarak bir yere toplar, sonra bunların hepsini sıkar, sularını çıkarırsan, 100 sayısı kalmaz, hepsi de bir olur. Manalarda bölüm, sayı yoktur. Manalarda ayırt ediş, tek tek sayış olamaz. Dostun dostlarla buluşması hoştur. Sen de manayı yakala, eteğinden tut, suret, görünüş inatçıdır, serkeştir. İnatçı sureti, görünüşü eziyetle, riyazetle erit ki, onun altında gizlenmiş bulunan vahdet hazinesini görebilesin. Sen o inatçı sureti eritemez isen, kulu, kölesi olduğum Allah, inayetiyle, merhametiyle onu eritir. Ey hak aşıkı, sen dini ve insani vazifelerini yap. Gönül gözüm açılmadı, kesret görüşünden kurtulamadım diye ümitsiz olma. Esirgeyen ve acıyan Allah, hiç ummadığın bir zamanda surete, şekle bağlılığı senden giderecektir. Bu baş gözüyle görünmez, ancak gönül gözüyle hissedilir. Çünkü o hem kendini gönüllere gösterir, hem de dervişin dünyevi hadiselerle yırtılmış olan gönül hırkasını diker de onu aşk ve irfan yoluna düşürür. Mutezile inancında olanlar Allah'ı görmenin imkansız olduğuna inanırken, sünnet ehli peygamberimizin ayın 14. gecesi ayı semada gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz hadisine göre hakkı görmenin mümkün olduğu kanaatindadırlar. Hak kendi aşıklarına kendini müşahede etme lütfunda bulunur da böylece haktan ayrı düşmenin verdiği ümitsizliği, kalp kırıklığını giderir. Onların gönül yaralarını tedavi eder. Ezeli inayetiyle ona yardım eder. Biz bütün kainata tek bir cevher halinde yayılmıştık. Orada hepimiz de başsızdık, ayaksızdık. Ezelde bütün ruhların bir kaynaktan geldiklerini anlatmak için Hazreti Mevlana'nın tek bir cevher halinde yayılmıştık diye buyurması Peygamber Efendimizin şu mealdeki bir hadisinden mülhemdir. Allah'ın ilk yarattığı beyaz bir inciydi. Bu beyaz inciye hakikati Muhammediye deniliyor. Ruhların ruhu, nurların nuru, aklı kül, kalemi ala da tabir ediliyor. Bu cevher bileşik olmayan bir cevher idi. Mahlukların hepsi bundan yaratıldı. Bütün yaratıklar bu cevherde elsiz ayaksız ve birbirinden farksız bir halde bulunuyordu. Bu alemde görülen bölünmeler, tefrikalar, imtiyazlar o alemde yoktu. Biz o alemde ehadiyet mertebesinde güneş gibi her tarafa nur saçan bir cevher idik. Su gibi berrak ve saf bir halde bulunuyorduk. Cenab-ı Hakk'ın gayb-i mutlakın meydana çıkmayan, belirmeyen ilk zuhur mertebesini arifler ehadiyet mertebesi demişlerdir. Bu mertebeye gayb-ül gayb bilinmeyenin bilinmeyeni, kenzi mahvi, gizli hazine de denir. Allah fikrinin kalpte zuhur ve tecellisi olan feyz de feyzi akdes ve feyzi mukaddes diye ikiye ayrılır. Allah'ın ehadiyet sıfatının tecellisi olan feyzi akdes, Allah'ın kendi kendine tecelli etmesi ve ayağını sabiteyi var kılmasıdır. Feyzi mukaddes ise varlıkların vücuda gelmesine sebep olan Allah'ın isimlerinin tecellisidir. O güzel ve latif nur surete gelince, şekle bürününce, kal'a burçlarının gölgeleri gibi sayılar meydana geldi. Burçları mancınıklarla yıkın da birbirinden bölünenlerin, ayrılanların arasındaki fark kalksın. Kal'a burçları insanların maddi varlığı, benliği ve gururudur. Ben bu sırrı etraflıca açıklamayı, anlatmayı çok isterdim ama zayıf, akıllı birisinin ayağının kaymasından, inkara düşmesinden korkarım. Vahdet sırlarının nükteleri, manalı sözleri, keskin çelik bir kılıca benzer. Eğer kalkanın yoksa geriye doğru kaç. Bu elmas kadar keskin kılıcın karşısına kalkansız gelme. Çünkü kılıç acımadan keser. Kesmekten ona usanç gelmez. Bu yüzden ben nükteler kılıcını kınına koydum. Bu konuyu gereği gibi derinleştirmedim. Yanlış okuyan biri ters anlamasın, aykırı mana vermesin. Biz kazanıp kaybetmede satranç gibiyiz. Ey sanatları hoş olan Allah'ım, bizi oynatan sensin. Kazanıp kaybetmemiz sendendir. Ey bizim canımıza can olan Rabbim, biz kim oluyoruz da sana karşı biziz diye ortaya çıkalım. Aslında bizler de bizim varlığımız da birer yoktan ibarettir. Allah'ım, faniyi varmış gibi gösteren gerçek varlık senden ibarettir. Görünüşte biz hepimiz de birer arslanız. Ama bayrakların üstündeki arslanlar gibi. O arslanların zaman zaman oynayışı, saldırışı rüzgarın tesiriyledir. Bayrakların üstündeki aslanların oynayışları görülür de onları oynatan rüzgar görünmez. İşte o görünmeyen var ya, o görünmeyen eksik olmasın, hiçbir zaman bizden uzak kalmasın. Allah'ım, bizi hareket ettiren güç de bizim varoluşumuzda senin lütfun ihsanındır. Varlığımızın hepsi de sendendir. Senin eserindir. Senin icadındır. Yok olan bizlere varlık lezzetini sen tattırdın. Sonra tuttun, var gibi görünen bizleri kendine aşık ettin. Bizlere verdiğin manevi varlık lezzetini, lütfettiğin nimeti geri alma. İhsan ettiğin mana aşkının kadehini, şarabını, mezesini bizden esirgeme. Aşka müteallik olan manevi zevkler bahis konusu. Eğer o manevi lezzeti, o feyzi esirgersen, onları senden kim arayabilir? Resim, sen beni böyle yaptın diye ressama nasıl olur da çıkışabilir? Allah'ım, sen bize bakma, bizim yaptıklarımızı görme. Sen kendi lütfuna, kendi cömertliğine bak. Allah'ım, ne biz vardık, ne de bizim dileğimiz vardı. Senin lütfun bizim söylenmemiş sözlerimizi duyuyor, işitiyor, bizi varlığa çağırıyordu.